Tool dinlemek cool olmadan önce Tool dinleyenlerin müzik programı Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Karşınızda iki tane OGT olarak sizleri selamlıyoruz tekrardan. OGT ne? Original Gangsta Tool. Tool'un aynı albümünde Hooker With A Penis şarkısında geçen çok eskilerden biri Tool dinleyenlerin ve Tool dinleyenlere verilen lakap diyelim. Original Gangsta Tool. Mert de bir OGT, ben de bir OGT'yim. Bugün sizler için Lateralus'u seçmedik veya Aynima'yı seçmedik. Bugün bizce Tool'u Tool yapan albümü seçtik. Bu albümü tanımlamak için seçtiğin 3 tane sıfatını söyler misin?
Ürkünç, derin ve bedensel. Ve kapağı da gösterelim mi?
Lütfen, evet. Kapağı da ayrıca değineceğiz. Bir özelliği var. Mert'in keşfettiği bir özellik var ve internette de bununla ilgili bazı kayıtlar bulmuş. Onları da paylaşacağız.
Evet ama o görseli bulamadım. Görseli artık biz burada oluşturacağız
herhalde. Oluşturmaya çalışacağız. Bakalım da. Deneyeceğiz yani. Yani bu arada arkadaşlar tabii hemen önceden de gösterelim. Yani Tool'un albüm kapakları, tasarımları falan her zaman çok özel. Bu da Lateralus. Görenler biliyordur artık kaç senelik, 20 senelik albüm, 22 senelik albüm. 10,000
Days.
Yani 10,000 Days'de biliyorsunuz içinde bulmaca var dediler. Ben yıllardır gözlükle baktım resimlere falan içindeki. Bulmacayı bulamadım. Bulan varsa, varmışsa, ortaya çıkmışsa lütfen yazın. Onları gerçekten ben de merak ediyorum. Onun içindeki bilmeceyi
Tool ödül verecekti galiba.
Ha, Tool ödül verecekmiş de falan. Ya da belki fanları keklediler yine. Yani böyle şeyler de mümkün.
Severler.
Öyle. Aynen öyle. Mert, ben de kendi sıfatlarımı da söyleyeyim bu arada. Mert'inkiyle bir tanesi örtüştü. Benim sıfatlarım entelektüel, ürkütücü, bir de tetikleyici. Ama tetikleyiciyi iki anlamlı olarak kullanıyorum. Yani albümde bahsedilen konulara dair bir travmalarınız falan varsa tetikleyici olabilir olumsuz anlamda. Ama öbür yandan da entelektüel olarak çok gelişkin bir albüm olduğu için ilham verici olduğunu düşündüğüm için tetikleyici de diyorum. Zihin tetikleyici yani. Mert, bu albümün öneminden bahsedelim. Biz bu albümü neden seçtik? Ben Tool'u Tool yapan albüm derken neyi kastediyorum? Sen de buna katılıyor musun?
Kesinlikle Tool'u Tool yapan albüm. Yani şimdi şöyle, demin albüm kapaklarından falan bahsettik. Tool albüm formatını bir sanatsal dışa vurum aracı olarak bir sonraki safhaya taşıyan gruplardan bir tanesi.
Hep.
Yani hem müzikal olarak albümler içerisinde böyle sesle yapılabilecek çok farklı şeyleri veya aranjmanlarla ilgili yapılabilecek çok farklı şeyleri böyle katmanlar ekleyebiliyorlar ses
aynen,
olarak.
Aynen.
Ve bunu bir de üstüne üstü görsellikle de tamamlıyorlar. Yani bütün bu kapak tasarımları vesaire bu arada tabii ki insanların ilgisini çok fazla çekiyor bu.
Tabii ki.
Söylemeye gerek yok. Ama Tool bunu en iyi kullanan gruplardan bir tanesi gerçekten.
Müzik basit tarihinde. Bir satış stratejisi falan değil. Yani oyuncak değil yani bunlar değil. Yani. Oyuncak amacı gitmiyor yani.
Ya şunu söyleyeyim. Buradan yakaladıkları fanlar çok var. Kesinlikle var. Yani var. Ama orada da şöyle bir durum var Emre. Aslında bu albümü seçmek istememizin, yani benim şahsi sebeplerimden bir tanesi şu. Bunun başlangıç noktası bu. Bence bu albümü anlarsanız, bu albümü çözerseniz, hem Tool'un temalarını çözersiniz. Çünkü sonraki albümlerde yok işte Fibonacci, işte şey dizilimi falan filan. Ben de şimdi yavru kedi var.
Evet.
Benim önceki kedim uyutmak zorunda kalmıştım. Yavru kedi aldım. Şimdi yavru kedi olduğu için de çok...
Gölge.
Çok hareketli bir kedi tabii ki. Ben de şimdi bu birazcık şey yapsın diye yani sağa sola saldırıp kabloları falan ısırıp dişleyip kopartmasın diye böyle YouTube'da şeyler var. Böyle kediler için hazırlanmış videolar var. Kuşlar falan uçuyor, konuyor vesaire falan. Onları açıyorum. Şimdi bir yandan da tabii ilgisini çekmesini çalışıyorum. İlgisini oraya vermeye çalışıyorum. Onu bakıyorum. Bak görüyor musun? Ekranda kuş var diyorum. Ama ne yapıyor kedi? Benim elimle oyun yaptığımı zannediyor. Benim elime saldırıyor. Ya dur bak kuşa bak kuşa diyorum. Bak kuş uçuyor falan. O hala benim ele saldırıyor. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bu kapaklar benim elimse.
Evet.
Benim elimse bu.
Evet.
O kedi de gölge de yani. Tool'un büyük kısım fanları bana göre.
Evet.
Çünkü
işaret ettiğim şeye bak.
İşaret ettiğim şeye baksana. Evet. Elime bakma
evet.
Yani.
Evet.
Bu
evet.
Sadece işaret. İşte bu ev, bu kapaklar.
Evet.
Bütün bu Fibonacci dizimleri vesaire. Aslında olay o değil.
Kesinlikle.
Yani Justin Chancellor'a işte soruyorlar en son röportajlardan bir tanesinde. Ya işte Tool fanları şey konuşuyorlar. Lateralus'un içinde işte gizli bir albüm daha varmış. İsmi de Holy Gift'miş.
Holy Gift.
Bak adını da koymuşlar yani. İşte adam da bütün bu miti ortadan kaldırmak için şey diyor. Yani diyor bir şey değil ama yani değil. Lateralus sana Holy Gift'in kendisi diyor yani. Aslında çok güzel bir albüm o falan diyor. Yani şimdi sen adam O kadar uğraşmış, albüm yapmış, tracklist dizilimini falan anası bellenmiş adam onu yapana kadar. Sen diyorsun ki ben bunu beğen, burada başka bir şey olması lazım. E tamam abi, öyle dinlemek istiyorsan öyle dinle ama yani...
Şunu söyleyelim Mert, Holy Gift'in ne olduğunu söylememiz lazım. Arkadaşlar Holy Gift, Tool fanlarının getirdiği bir yeni şarkı sıralaması Lateralus'a. Evet. Yani şu şekilde, işte şu şekilde dinlenirse daha albüm daha anlamlı oluyor diye.
Onu nereden yola çıkarak şey yapıyorlar? Lateralus şarkısında işte ritimler.
Evet, Fibonacci.
Heceler vesaire falan filan. İşte Maynard'a soruyorlar abi, yani nasıl oldu? Ya tesadüfen çıktı diyor. Baktım işte bu Adam bana söyledi diyor. Yani 7, 8, 9 böyle bir şeymiş falan diyor. Ben de ona göre heceleri yazdım falan filan diyor. Fanlar abi olamaz. Hayır. Değil. Başka bir şey. Burada başka bir anlam olmalı. Ya anlam var zaten anlam. Anlam var da. Anlam temalarla ilgili. Abi.
Hocayı cemaat uçuruyor şu anda. Evet. Biraz öyle bir şey oluyor.
Yani adam
yani da ben dinledim ya. Arkadaşlar. Baştan sonra gerçekten daha önceden dinlemiştim. Bu programımız içinde Tool'un üzerinden geçerken tekrardan oturdum. Holy Gift'i dinledim o şekilde. Açık söyleyeyim. Öyle olmak zorunda değil. Yani hiç öyle bir şey olmak zorunda değil. Yani ben de bir sıralama yapabilirdim. Ona da yani başka bir isim verebilirim. Sacred Gift derdim mesela. Yani o da bambaşka bir sıralama olurdu ve belki daha da iyi olurdu. Yani biraz zorlama şeyler bunlar.
Abi yani sonuçta bu adam Hooker bir de Penis diye şarkı yapıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamın Fibonacci şeyine gönderme yapıyorsa o bir gönderme.
Evet, mutlaka. Bir amacı var. Yani
evet.
Bir araç olarak kullanıyor.
O bir sembolizm.
Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ki
yani ben hayatın anlamını buldum, sana satıyorum değil. İşte yok. Bu albümün son partisi var, Disgusted.
Evet.
Orada daha ilk albümde bu mantaliteyle alay etmiş adam. Maynard bir rahip olarak çıkıp konuşuyor.
Aynen.
Millette diye arkadan sesler geliyor. Yani adam zaten o cult of personality olayıyla alay ediyor zaten. Sen benimle ilgilenme diyor veya benim diyor ermişliğimle ilgilenme evet. diyor. Sen diyor otur albümü dinle diyor. Ben sana sanat eseri veriyorum diyor.
Ve yani belki dünya çapında on binlerce fan da yapmayın dediği şeyi yapıyor.
Ya adam da fanlarından evet. nefret ediyor yani.
Evet. İşte o da Maynard'ın öfke ve nefretine geleceğiz. Yani Maynard'ın öfke geleceğiz. Ben şunu söyleyeceğim bu arada. Grubun tarihi Los Angeles 1990. Evet. Anlatmak ister misin nasıl tanıştıklarını?
Yani nasıl tanıştıkları, şimdi Maynard'ın daha önceden başka bir grubu var 80'lerde. Böyle neydi, Children of Anachronistic Dynasty mi öyle bir şey.
Postpunk mı yapıyorlar? Evet, ben dinlemedim hiç bu arada, bilmiyorum yani.
Yani internette şeyleri var işte, canlı görüntüleri falan var, ben onları şey yaptım. Maynard'ın sesi gene aynı, hatta Sober parçası da onların parçalarından bir tanesi bu arada.
Ya onu dinledim zaten, tamam doğru.
Evet, evet.
Oradan çıkmış.
Daha sonra Adam Jones'la tanışıyorlar. Yani bunlar Los Angeles'ta işte... Müzik yapmak için giriyorlar. Yani o ortama da bir şekilde giriyorlar. İnsanlarla arkadaş oluyorlar vesaire vesaire.
Adam Jones video sanatçısı bu arada bildiğim kadarıyla. Ya da görsel sanatlar.
Filmlerde evet özel efekt.
Ve amacı da olmak bildiğim kadarıyla.
İşi o.
Olmak istiyor yani. Onu ilerlemek istiyor.
İşi o. Bir yandan işte Tom Morello ile arkadaş bir gruplar olmuş. O grupta bas çalmış falan filan. Yani müzisyenliği var. Danny Carey de işte profesyonel davulcu. Yani profesyonel davulcudan kastettiğimiz nedir? Talk show'larda falan çalıyordu. Yani hakikaten bu işten para kazanan.
Caz gruplarında da çalıyor diyebiliyorum. Caz yani, kökenli yani. Caz evet. kökenli.
Bunları görüyor. Bunlar takılıyorlar ikisi falan filan. Ondan sonra bir
Adam'la,
şekilde...
Adam'la Maynard arkadaşlar stüdyoya giriyorlar galiba bildiğim kadarıyla.
Evet sonra bu da... Yani
davulcu alıyorlar. Gelin ben de sizinle çalayım diyor. Ya, acıyorum evet. acıyor onlara. Gelin sizinle evet. çalın diyor. Danny Carey sana acıyor. Yani evet. keşke Danny Carey bana acısa.
Sonra Paul Damore işte son halkası dörtlüğü. O da aslında gitarist. Adam gitarist. Ben size bas çalayım diye geliyor. Evet. Ve bu özel Tool sound'da ortaya çıkmış oluyor.
Yani işte Opiate EP'yi kaydetmeden önce demo kaydediyorlar. Evet. Demodan yani demo o kadar iyi ki birkaç ay sonra daha bir konser falan vermeden diye bir hatırlıyorum ben. Yanılıyor olabilirim. Konser vermeden hemen imza atıyorlar bir tane firmayla. Firmayla evet. anlaşıyorlar.
Yani Entertainment.
Evet Zoe Entertainment'a ve hemen... Hemen de yayınlıyor ve albümde çok ses getiriyor. Opiate EP olarak.
Evet.
Daha sonra da Undertow geliyor.
Opiate'de daha böyle hareketli şarkılarını seçiyor. Repertuarlarındaki daha hareketli şarkıları
seçiyor. Aynen öyle. Bu arada şey de söylemem lazım. Demin albümün önemine dair söylemeyi unuttum. Mert birazcık değinmiş oldu aslında. Undertow albümü kariyerleri boyunca yapacakları her şeyi barındırıyor içinde. Yani evet. Lateralus'ta duyduğunuz Adam Jones'un bütün gitar numaralarını, Maynard'ın kariyeri boyunca Tool'da yaptığı bütün vokal numaralarının hepsini bu albümde görebiliyorsunuz. Ben mesela sen bilmiyorum bu konuda ne diyorsun ama Paul Damore'la Justin Chancellor'ın bas tekniğini de birbirinden çok ayrı görmüyorum. Çok uzak uzak değiller birbirine. Yani mesela bir kere ikisi de zaten pene ile çalıyorlar. Bol distortion'lı bir bas. Ön planda bayağı bir mekanik bir sound'u var. Köşeli. Yani tuğlu yapan o bildiğimiz köşeli senkoplu rifflerin basta çalınmış haline her iki sayı şekilde yapıyor.
Bas sound'unu aslında Tool'un yaratan Paul Damore. Yani tamam Justin Chancellor devam ettiriyor. Doğru.
Devam ettiriyor. Yani, evet.
Ama yaratan o ve gitarist adam çünkü.
Evet.
Yani o ton, yani o gitaristin bas çalma şekli. Çok net söyleyebilirim bunu yani. Basçı basçılı değil
ama
o.
Ama onun sayesinde Ömer şeyi dinliyorum albümlerde her zaman.
Yani Justin Chancellor bilerek geliyor. Bak böyle bir sound'umuz var evet. Bizim. Sen bunu tamamlayacaksın.
Ben onu savunuyorum. Evet. Ayrıca de Paul Damore'un basının vokale çok imkan tanıdığını düşünüyorum. Hı. Onun sayesinde hı, geri planda bas, ondan sonra böyle hareketli ritimleri çalarken, şey, riffleri çalarken mesela Maynard'da şey imkanı çıkıyor. Rahat rahat geniş vokal yapma imkanı çıkıyor.
Alan yaratıyor. Bir de normal bas gibi de değil, şu anlamda bas gibi değil. Yani gitarla davulun arasını doldurmuyor.
Doldurmuyor. Kendi alanı var.
Gitar gibi. Kesin kendi alanı var. Gitar. Bambaşka aynen bir şey. Aynen. Üçü çok farklı bir şey oluşturuyor aynen kendi aralarında.
Aynen öyle.
Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Tool'un özellikle Lateralist'ten sonra böyle daha böyle prog metal diyebileceğimiz işte bir kitlesi oluştu. Şimdi bu kitle tarafından aslında mesela geçen ben bu albüm için şu 4 sayfa notu çıkartırken çünkü 4 sayfadan daha da fazlası olurdu. Bir yerde kesmek zorunda kaldım. Prog arkadaş sitesine
seni 4'te biten durduran neydim ben?
Niye 4 değil mi? Yani aynen dedim bir yerde böyle bir hissettim böyle durmam lazım bunu. Prog arkadaş sitesine bakıyorum. Orada işte albümlerin yorumları falan filan var. Ya Undertow 3 yıldız. 2 yıldız. Ya. Dinliyorlar. Ya dönemin albümlerinden bir tanesi bu falan. Ya şimdi zaten tamam. Alt metal denilen türe ait bir
evet,
albüm.
Doğru. Kesinlikle doğru. Güzel dokundun şimdi. Anlat evet. Biraz. Biraz anlatman lazım.
Şimdi alt metal dediğimiz şey aslında nedir?
Alternatif
şimdi,
metal.
Alternatif metal nedir? Şimdi alternatif metal diye bir şey veya var mı yok mu?
Bence var abi. Net bir şekilde var. Net bir şekilde var.
O da şu. Şimdi 80'ler metalini biliyoruz hepimiz. İşte grunge geldi sonra güya onu öldürdü vesaire vesaire falan. Şimdi 90'lara gelmeden şimdi düşündüğümüz zaman Helmut vardı, Jane's Addiction vardı, işte ne bileyim Melvins vardı, bir sürü şey vardı.
Bunlar. Rage'i de sayabilirsin. Rage Against the Machine'i de katabilirsin.
Bir sürü. Tabii Soundgarden vardı. Şimdi bunlar bunları nereye koyacaksın? Ben 91 Aralık ayı olması lazım. 91 Aralık ayı bir sayısını aldım hatırlıyorum. Kerem dergisinde. Daha doğrusu ben almadım. Abim aldı. Kapakta Soundgarden var abi. Are These People the Future of Metal diyor.
İlk albümler çıktıktan sonra. Bad Motor
yok,
Finger'dan
yok,
sonra.
Bad Motor Finger'dan sonra.
Ya, pardon.
Bunu da belki işte bir yere koyarız burada. Kapağı falan koyarız yani. Bir kanıt olarak tabii. Are These Is This Band veya işte Is The Future of Metal.
Çünkü metal mi bunlar? Metal
çünkü abi grunge diye bir laf zaten yoktu ki.
Aynen.
Bak aynı dergide Bora Type O Negative röportajı da vardı. Peter Steele'in seksistliğini gömüp duruyorlardı. Orada da hani Type O Negative'in hani görme şeklim o yani. Listelerde Nirvana var. Küçücük bir resmi vardı Nirvana'nın. Ya Nirvana falan bilmiyorum yani. Aa bu neymiş lan? Yani listede çünkü şey listesinde bir numara falan görünüyor mesela. Nevermind diye geçiyor falan. Yani ilgisini çekiyor insan. Daha grunge kelimesi falan filan yok. Orada bahsedilen, kullanılan kelime alternatif metal abi.
Yani şöyle
yani derler. Bütün bu grupların hepsi, evet. Hani Nirvana tamam bir şey demiyorum. Bak sayayım sana burada. Soundgarden, Helmet, Rage Against the Machine.
Clutch.
Rollins Band ki Black Flag kökenli olduğu için.
Aynen öyle.
Aslında düşündüğünüz zaman bu grupların hepsinde punk etkisi var zaten.
Var ama Rollins Band punk'ı geride bırakıp başka bir şey yapıyordu artık.
Evet.
Çok acayip müzik yapıyordu.
Evet ama gene o da aynı gruba dahil edildi. Jane's Addiction, Porno for Pyros.
Aynen.
Peripheral'ın bir sonraki grubu.
Aynen.
Gibi böyle bir sürü grup. Bunların daha da çoğaltılabilir yani bu. Bunların hepsi alt metal.
Rock desen rock'tan daha sert. Metal'e yakın sert riffler var. Evet. Tamam mı?
Evet. Ama alternatif rock etkileri de var. Power etkileri de
ve
var.
Bizim bildiğimiz
daha entelektüel tınlıyor.
Kesinlikle ve bizim bildiğimiz anlamda klasik heavy metal değil.
Değil.
Yani riff.
Hepsinde ortak çok da Black Sabbath etkisi var.
Var tabii ki. Tabii ki abi.
Hepsinde
yani
var.
Hepsinde var.
Çünkü düşündüğün zaman 80'ler gruplarına baktığın zaman zaten 80'lerde Black Sabbath da Black Sabbath müziğinden yapmıyor, uzaklaşmış artık. Yani Tony Iommi bambaşka şeyler yapıyor o dönem. O 80'ler değil. Yani 70'ler Led Zeppelin'e, Black Sabbath'a göndermeler içeren müzikler bunlar. Onları aslında geri getiren ama biraz daha entelektüel ve biraz daha punk'tan esinlenmiş şekilde geri getiren gruplar bunlar. Tool tam anlamıyla işte bu grupların bir tanesi.
Ben müzikal olarak mesela benzer olarak Clutch'a çok benzetiyorum mesela. Clutch'a çok yakın şeyler var. Wow. Dediğin gibi Soundgarden'a yakın riffler var. Çünkü Adam Jones'un çok kendine has bir gitar çalış şekli var ki. Kendine has bir gitar
tonu var.
Riff anlayışı var yani.
Evet.
Tonu da öyle. Tonu da öyle.
Evet. Ve sound olarak da mesela birazdan daha ayrıntılı gireriz ama Mesela Bad Motor Finger, Soundgarden Bad Motor Finger'ına çok yakın duruyor. Sound olarak diyorum.
Lütfen sound'a girelim.
Evet.
Albümün sound'u kime ait Mert?
Bu arada şunu söyleyeyim. Alt metal bir türse eğer, ki bana göre bir tür alt metal. Alt metalin baş yapıtlarından bir tanesi abi Undertow. Kesinlikle.
Doğru,
yani.
Katılıyorum. Yani şöyle bir not almışım ben de, bunu söylemezsem olmaz. Tam böyle tarih hep şöyle olmuştur Mert. Tam metal öldü dersin ama bir bakarsın Tool diye bir grup gelir. Bir bakarsın Meşugah diye bir grup
sıkıntı
gelir.
Sıkıntı o.
Bir bakarsın Deftones diye bir grup gelir. Sıkıntı metali o. Kurtarır yani.
Sıkıntı o. Dio seven adam da diyor ki bu metal değil mesela. O dönem diyor yani. Evet. Bu metal değil. Yani nasıl metal değil abi? Sana göre metal ne yani?
Yani işte metale kısıtlı bir anlam yüklüyorsan olabilir. Dediğini yani, anlıyorum yani.
Yobazsan evet. Daha farklı tarikatlar falan var. Onlara da gelebilirsin mesela. Yani,
ama bu rock değil. Hard rock değil.
Değil. Ya, tabii ki değil yani.
Bahsettiği konular bile metaller değil, şey değil yani. Hard rock
bahsettiği
değil.
Konuları da değindim. Şimdi 80'ler metaline baktığınız zaman işte yani daha escapist, daha böyle ya böyle ejderhalar, kılıçlar bilmem ne ya gece çıkıp takılalım.
Glam metal ya da
yani. Ya da glam metal falan filan. Bu grupların hepsinin ortak noktası lirikler çok daha gerçekçi, evet. Çok daha derin, evet. Çok daha entelektüel ve çok karamsar. Yani burada yine o Generation X meselesine dönmemiz lazım.
X kuşağı yine geldi arkadaşlar.
X kuşağı yine geldi arkadaşlar.
Yani X kuşağı müzisyenlerinin dertlerini biliyoruz. Bitmeyen bir öfke.
Evet, evet.
Yani şimdi o zaman Sound'a geçmeden önce Sylvia Messi'den bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce birazcık da bu şeyden bahsedelim. Bu X kuşağının meselesi nedir ya? Yani
sen bahsetmiştin Boomer'ların çocukları.
Yani Boomer'ların çocukları da. Ya mesela
yani düşünsene annem babam Boomer abi, ne kadar kötü bir şey yani.
Yani şimdi annem
tek başlı başına zaten.
Şimdi Amerikalı Boomer'la Türkiye'deki Boomer'ın anlamları gerçekten çok
abi,
farklı.
Abi hepsinin anne babası ayrı.
Evet. Yani öyle.
Maynard'ın mesela işte.
Hepsi aynı.
Bir sürü şey, sıkıntı.
Kırık yıkılmış ailelerden. Askere gidiyor. Ondan sonra sıkıntılı bir gençliği falan var böyle. Problemli bir gençliği var. Şimdi tam aynı zamanlarda, aynı dönemlerde bakıyorsun Mert. Bir iki sene sonra Korn çıkıyor, tamam mı? 94'te. Hı. Benzer bir öfke. Kariyerleri boyunca aynı öfkeyle devam ediyorlar. Hı. Ama New Metal'in o ergensi öfkeliğine karşılık Maynard'ın getirdiği öfke entelektüel, hı, derin. Amerikan Püriten aile sistemine, yapısına karşı, organize dine karşı, iki yüzlü insanlara, siyasetçilere, iş adamlarına, onların hepsine karşı çok böyle diyeyim şairane bir öfke barındırıyor. Evet. Çok muhteşem, çok etkileyici. Buna dair çok muğlak sözleri falan var albümler boyunca sözleri var. Ya ta şeye geliyorsun, Lateralus'a geliyorsun 2001 yılı, Ticks and Leeches parçasında yine öfke kusuyor. Şarkının başından sonuna kadar yine bu sefer de müzik yapımcılarına, prodüktörlere falan böyle müzik dünyasına, müzik endüstrisine.
Ama bu adam ermiş. O albümde böyle gizli albüm gizli.
Bir yandan da albümün mesajlarını biliyoruz arkadaşlar. Lateralus işte insanlığın gelişimi, evrim, ondan sonra falan böyle geniş, çok daha böyle spiritüalist meselelere falan da giriyor kendi ayarınca. Ama bu öfke ta kariyerin ilk albümünden, ilk albümde de bu arada Cold and Ugly. Haş, sansür hakkında falan böyle. Yani daha ilk albümden öfke, son albüme kadar öfke. Ben de o yüzden sana şunu sormak zorundayım Mert. Bu Maynard'ın öfkesi ne zaman bitecek kardeşim? Çok seviyoruz. Neyse ki Allah'a şükür A Perfect Circle'ı kurdu da böyle öfkesiz bir müziğini duyabildik. Pussifer'da sürekli dalga geçiyor. Onu da seviyoruz.
Zaten şey stand-up gösterileri yapıyormuş.
Evet abi, Pussifer'la stand-up gösterisi falan da yapıyor böyle. Ya komik, eğleniyoruz. O yönünü orada icra ediyor. O yönünü orada tatmin ediyor. Ama şunu soracağım, bak mesela geçtiğimiz senelerde bir ara Justin Bieber bir tweet mi atmış, bir şey atmış, demiş ki ben bu albümü çok seviyorum, Tool'u çok seviyorum. Maynard de hemen koşarak gelmiş, onu alıntılamış, bummer, ya hadi ya siktir falan gibi yani. Niye diyorsun abi? Maynard sana sesleniyorum, niye diyorsun? Yani adam seni seviyorsa ne yapmış yani, ne suçu ne yani? Sana sevgisini, hayranlığını dile getiriyor yani. Böyle bir şeye gerek var mı yani? Ve nereye kadar, kaç yaşında adam oldun? Şarap bağlarım var, şarap markalarım var, albümlerden tıkır tıkır gelirini elde ediyorsun. Ne yani, sıkıntın ne kardeşim? Arkanda seni dinleyen, senin sözüne itimat eden bir sürü insan var. Adam, yani Mert, isyan ediyorum, bir şey söyle lütfen.
Adam çünkü fikirlerinde ve görüşlerinde çok keskin bir adam ve toleransı hiç olmayan bir adam.
30 senedir aynı.
Çünkü ama çok zor bir hayat yaşamış. Birincisi bu. İkincisi de adam cult of personality denilen şeyden nefret ediyor yani.
Yani.
Nefret ediyor. Şimdi Justin Bieber dediğin zaman, Justin Bieber O aptal Cult of Personality
kesinlikle öyle.
Maddeleşmiş hali.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
Ondan dolayı adam bummer diyor yani.
O zaman şunu söyleyeyim abi. Gerçekten
hoca sarılan fanı boğuyor adam yani.
Evet. O zaman şeyi de göremiyor Mert. Yani dünyayı biraz siyah beyaz görüyor bu adam. Yani Justin Bieber orada sana yazan Justin Bieber, senin sana hayran olduğunu söyleyen Justin Bieber, o Justin Bieber değil abi. Çocuk Justin Bieber, genç bir müzik dinleyicisi olarak sana yazıyor, ben sana hayranım diyor.
Ama şöyle bir şey var Emre, yani şimdi belki de şey düşünüyor, ulan hayransın da ne yaptın yani? Hayransın da ne oldun yani? Ben o kadar
bir şey yazdım.
Hani hayır, ne yaptın, dönüşüm mü geçirdin? Yok, hala ya Justin Bieber'sın. Adam mesela Tool fanlarına da shut the fuck up diyor yani. Haklısın. Uğraşmayın diyor yani. Hani yok diyor, orada o mesaj mı var, burada şu şey mi var falan. Abi rahat bırakın beni. Yani ne yapıyorsanız yapın diyor. Buyurun şey yapın. Ama diyor kalkıp diyor yok diyor, albüm yapacaksın bana falan. Beni adam bu arada çok izole yaşıyor.
Evet. Öyle.
İzole yaşıyor adam. Ya adam zaten insanları sevmiyor belli yani.
Öyle.
Sevmiyor çünkü insanlara bulaştığı zaman muhtemelen öfkeleniyor bu adam yani. Öfkeleniyor yani.
Önceki konserlerine, ilk başta kariyerinin ilk başındaki konserleri, ki bu arada YouTube'da bir iki tane görüntüsü var. Arkadaşlar açın bakın, daha o yıllardan muhteşem çalıyorlar, tamam mı? Maynard'ın vokali falan muhteşem yani. Hı. 20 kişi var, 30 kişi var falan, sonradan soruyorlar işte ya az kişi geliyor konserlere falan. O da şey diyor, umurumda değil, ben onlar için burada değilim diyor.
Bir şey
ben
daha
seyirci
var.
İçin burada değilim, kendi için burada adam.
Bir şey daha var mesela, Zoo Entertainment firmasından anlaşıyorlar. Başka firmalarda da anlaşabilirler. Daha yüksek 100 lira, yani albümlerden daha yüksek gelir elde edecek şekilde anlaşabilirler. Bu firma daha az para veriyor onlara ama karşılığında da %100 sanatsal özgürlüğümüze sahip olacağız diye. Yani aslında şey var, adam ben bunu kendim için yapıyorum diyor. Eğer anlıyorsan bunu diyor. Mesela hiçbir zaman single yapmayacağız diyor. Yani özellikle single olarak bir parça yapmayacağız diyor. Olur da diyor bu parça diyor, kazara hit olursa diyor, olur diyor yani. Bunu da başarıyorlar bu arada yani. Bunu da başarıyorlar. İnanılmaz bir şey yani.
Ya bu...
Ama şey var. Yani muhtemelen Maynard adını kullanmamızdan bile tiksiniyordur yani.
Olabilir.
Adam sevmiyor çünkü. Rahat bırakın diyor beni yani.
Ya bu...
Ben müziği yapıyorum. Koyuyorum önüne. Bitti diyor. Artık hatta öyle bir şey ki. Mesela ilk dönem o Undertow'a turnesinin sonuna kadarki dönemde sahnede Maynard var hakikaten yani. Hı hı. Sonra adam Peter Gabriel rotasına geçiyor. Yani vücut body painting'ler başlıyor.
Evet.
Farklı karakterlere
sürekli kostüm,
girmeye başlıyor.
Kostüm değişiyor.
Kostümlere girmeye başlıyor. Yani birazcık böyle şey gibi yapıyor. David Bowie'nin işte Ziggy Stardust'a dönüşmesi.
Evet.
Tim White Duke'e dönüşmesi gibi. Başka bir şey yapıyor.
Onu
yani,
da şey diye söylüyor ya. Sahne personası olarak yani. O gerçekten o kişiliği farklı bir kişilik olarak yansıtmak istediğim
evet,
şey yapıyor.
Çünkü yani. Albümü yapan evet Maynard diyor.
Evet.
Ama bu da eğer ki sanatsal dışarı başka bir yoluysa diyor. Orada ben başka bir şey yapacağım o zaman diyor. Ama diyor benimle ilgilenmeyin diyor. Mona Lisa tablosunu yapan adamın diyor hangi kahveyi içtiğini merak mı ediyorsunuz diyor. Etmiyorsunuz diyor. Benim de etmeyin diyor yani.
Şimdi şeyi düşünüyorum Mert.
Ve gene o şeye geliyor. O kedi muhabbetine geliyor işte yani.
Evet. Şarkılardaki
bana bakmayın diyor. Beni merak etmeyin diyor. Şarkıları dinleyin. Albümleri deşin diyor yani.
O yüzden de şarkılardaki sözleri ve şarkılarda ele aldığı konuları düşününce sahnede neden böyle bir farklı personaya bürünmek istemesini anlayabiliyorum. Daha çok daha iyi anlayabiliyorum.
Ayrı bir şeye gitmesi gerekiyor çünkü. Ayrı bir zona girmesi gerekiyor.
Yani bir notum daha var bununla alakalı Mert. Faith No More videosunda da bundan bahsettik.
Çok güzel yakalamışsın.
Tool benim abi tekrardan yine sevdiğim Amerika. Entelektüel.
Entelektüel.
Çok yetenekli. Ve sevdiğim tarzda kapkara bir mizah anlayışı var.
Evet.
Ve bu arada hep var ya. İlk albümden son albüme kadar her zaman bir mizah anlayışı her zaman var. Kimilerine göre ters olabilir, kimilerine göre rahatsız edici olabilir. Hı. Bana eğlenceli ve şey geliyor, zekice geliyor yani.
Bak Undertow'u bana göre diğer albümlerden biraz daha ayıran, daha doğrusu hani dedik ya Undertow'u anlamazsanız sonrakileri tam olarak anlayamazsınız.
Doğru.
Onun sebebi şu. Şimdi Faith No More ne yapıyor? Mesela Amerika'daki redneklerle uğraşıyor. İşte bilmem biraz böyle şey John Waters kafası.
Evet.
Bunları deşiyor David Lynch gibi. Tool'da benzer bir şey var. Tool'da Kaliforniyalı. Onlar da çevresindeki işte uyuşturucuya saplanmış arkadaşları, alkolik olmuş arkadaşları.
Dine kaptırmış kendilerini, dine kaptırmış. Kendini
de annesi işte mesela. Onlar da mesela bunları gözlemleyip direkt olarak bunlarla ilgili yazıyorlar. Direkt olarak bunlarla ilgili yazıyorlar. Veya işte sevgi ihtiyacı, opiate şarkısı mesela bununla ilgili. Sevgi ihtiyacı veya işte bir şekilde sahiplenme ihtiyacı yüzünden cinsel olarak veya ilişki içerisinde domine edilmekten hoşlanan insanlardan bahsediyor ve domine eden kişinin ağzından
evet.
yazıyor ve opiate de yani şeye benziyor bunu. Din tarafından domine edilmek yerine sen bunu seçiyorsun.
Evet.
Bu opiate kelimesini onun için kullanıyor.
Aynen.
Yani din şeylerin çünkü afyonudur.
Afyonudur diyor.
Kitlerin afyonudur. Ben de senin afyonunum.
Aynen.
Yani o ikili ilişkide ben de senin afyonunum.
Ya onu biraz muğlak bırakıyor. Dinleyici ve müzisyen arasındaki o kütleşmiş din kütleşmiş müzisyen ile dinleyici arasındaki ilişkiyi şeyle karşılaştırıyor. Bir din adamıyla ona inanan, onları takip eden kişi arasındaki ilişkileri.
Bak çok güzel yakaladın.
Onları yapıyor.
Bak çok güzel yakaladın. Orada ikili ilişki. Bir tarafın diğerini domine etmesi. Bunu cinsel bir şey olarak da görebilirsin. Aslında belki de orada bahsettiği şey aynı zamanda sanatçı veya rockstar ile onun fanı arasındaki ilişkide olabilir. Yani çok katmanlı ve çok farklı farklı yerlere çekilecek sözler yazıyor.
Ve rahatsız edici olması için de genellikle onları cinsel temalar üzerinden
seçiyor. Genellikle cinsel temalar. Evet,
yani konuşulmasından rahatsız olan meseleler bunlar. Anal seks olsun, tecavüz, taciz, tahakküm, cinsel tahakküm falan. Bunlar bu sembolleri kullanarak din, siyaset, sosyal ilişkiler, sosyal hiyerarşiye falan dokunan şeyler dili getiriyor.
Evet, evet ve bunları da sonradan...
Biz de böyle kilitlenip kalıyoruz.
Bunlar genel anlamda popüler kültürde artık rahatsız ediciliği ortadan kalkınca da o da bıraktı bunları kullanmak.
Evet, doğru. Aynen öyle bu arada.
Elimadan sonra bıraktı
çünkü yani. Artık yani internet ve şey sayesinde arkadaşlar zaten her türlü pisliği çok daha fazla ağır şekilde canlı canlı bile izleyebildiğimiz bir dünyada biraz etkisini yitirmeye başladılar tabii bunlar yani.
Yani o yüzden o da bunları kullanmayı bıraktı. Başka bir
yoksa bıraktı. Prison mesela bu albümden Prison Sex'in klibi MTV'de yasaklanmıştı. Oysa ki canlı canlı bir cinselliğe dair bir şey gösterilmiyor klipte. Ama bazı imalar içerdiği için ve tabii sözlerin de etkisi var. Rahatsız edici oluyordu artık tabii.
Onlara değineceğiz.
Onlara değineceğiz.
Önce prodüksiyona bakalım.
Silvio Messi'den bahsetmeni istiyorum lütfen Mert.
İşte Silvio Messi...
Bu aralar sen kendi albümünle uğraşıyorsun. Sound mevzusu senin zihninde aktiftir diye düşünüyorum. Çok gündemindedir diye düşünüyorum. Bana bu albümü Sylvie Messi ve Sound'unu birazcık tanımla lütfen. Anlat bana.
Ya şimdi Sylvie Messi, Tool o zamana kadar canlı performansıyla, tıpkı Rage Against the Machine'in ilk albümden önceki hali gibi, dillere destan yani adamların performansı şöyleymiş, böyleymiş falan. O şekilde bir System of a Down'dı bu arada. Rick Rubin gidiyor konserde izliyor System of a Down'ı. İnanılmaz diyor yani adamların. Bunu yakalamamız lazım. Stüdyoda bir şekilde bunu yakalamamız lazım. Sylvie Messi burada onu yapıyor. Yani Tool'un mümkün olduğunca canlı sound'unu yakalamaya çalışıyor. Ama böyle dinlerken sanki böyle bir kulübün içindeymişsin gibi bir canlı sound yakalamaya çalışmıyor. Odanın içindeymişsin gibi. Sanki bir odanın içinde sen oradaymışsın. Maynard böyle buradayım, yüzüne yakınmış, bu kadar yakınlıktaymış gibi bir his yakalamaya çalışıyor. Ve yakalıyor bunu yani. İnanılmaz yakalıyor. Şunu söyleyeyim mesela, bu Sylvie Messi'nin YouTube kanalında olması lazım. Bu albümün yapımının esnasında çekilmiş görüntüler var. Eğleniyorlar tabii, söylemeye gerek yok. Mesela dinlerken o çok önemli bir şey ve Tool'la da benim Tool'la ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ve Led Zeppelin'e benziyorum ben Tool'a o konuda. Mesela Intolerance parçası bu albümde başlıyor. Veya Sober parçası diyelim ki. Sober parçasında çok fazla riff yok.
Hı hı. Basit bir şarkı.
Çok basit bir şarkı baktığınız zaman. Ama dinlerken sanki şarkıda 50 farklı riff dinlemişsin gibi geliyor. Onun sebebi şu. Birincisi varyasyonlar katıyorlar aynı motifin üzerine. O var. Ama en önemlisi alçaltıp yükseltiyorlar. Yani tempoyu demiyorum. Şiddeti alçaltıp evet. Yükseltiyorlar. Ve bunu tek vücut gibi yapıyorlar. Yani ve bu Tool'un sonraki dönemi şey The Grudge parçasını düşün. Evet. Şarkı giderek yükseliyor en sonunda çığlık
patlıyor
atıyor.
Aslında, patlıyor
en sonunda. O mesela daha da artık bunun gelişmiş bir versiyonu. Ama zaten bunu daha Intolerance şarkısında yapıyorlar zaten. Şarkı başlıyor. Maynard'ın vokalleri böyle mırıldanma gibi. O kadar güzel yapıyorlar ki ve bütün bir grup tek vücut olarak hareket ediyor.
Tamam ama bu bizim bu bahsettiğimiz şey şu anda Mert müzikteki dinamiklikler alakalı.
Doğru
bir şey.
Bahsedeceğim ama.
O da davulla bunu, alakalı zaten. Davulcun. Yani.
Onunla alakalı ama Sylvie Messi bunu yakalayabiliyor işte.
Doğru.
Bu kadar içinde farklı dinamikler barındıran, tek parça içerisinde böyle farklı şiddetler barındıran bir yapıyı bu kadar iyi yakalayabiliyor yani. Ben şeyi mesela çok şaşırmıştım. Birisi bu albümü böyle reverb'lü, birazcık daha geniş sound'lu versiyonu yapmış, YouTube'a yüklemiş.
Dinledin mi? Ben dinlemedim. Bilmiyorum.
Dinledim. Ya güzel olmuş ama adamların sound'u o değil yani. Neden öyle bir şey yaptın ki? Tam tersi kuru, Soundgarden, Bad Motor Finger gibi biraz daha böyle kuru, in your face bir sound yakalamak istemişler. Çünkü adamlar çaldıkları zaman belli ki çıkan sound bu zaten. Bir şey ekleyeceğim Danny Kelly ile ilgili. Bir grup, yani hep söylüyoruz ya, bir grup ancak davulcusu kadar iyidir. Yani Danny Kelly mükemmel bir davulcu. Bakın ona rağmen şarkılar hani iniyor çıkıyor, hatta şarkılarda tempo değişimleri var vesaire vesaire.
Undertow mesela baştan sona şarkının sonunda ritim değişiyor,
değişiyor
falan.
Değişiyor. Şimdi şey dersin. Ya işte adamların yeteneği bu. Led Zeppelin gibi davulcuları çok iyi. İşte adam yükseltiyor, alçaltıyor falan.
İyi yok, sadece
çalmalar. Abi click track geliyor adamın kulağına ve o videolarda o click track'i duyuyorsun. Sylvie Messi oturmuş abi drum machine'in başına. Oradan şarkıdaki o tempo değişimini oraya programlamış. Danny Kelly'nin kulağına gönderiyor abi. Bak Danny Kelly bile. Danny Kelly yani. Metronomla çalıyor abi. Yani gene aynı konuya geleceğim Emre. Yani biliyorsun işte davulcular,
metronom. Mert'in favori konularından.
Benim favori konularından bir tanesi. Abicim Danny Kelly metronomla çalıyorsa sen de metronomla çalmayı öğreneceksin. Ben... Yani ve ona rağmen de adamın ustalığı tabii ki metronomla çalıyormuş gibi gelmiyor kulağına. Gelmiyor. Onu hala doğallık katıyor. O hala bir nefes alıp veriyor orada. Ama o metronomu takip ediyor abi.
Önemli bir şey dikkat
çektin. Yıkılmıyor çektim. Yani.
Önemli bir şey dikkat çektin. Onu eklemem lazım. Bir grup tabii ki davulcusu kadar iyi. Ama bir grup bir yandan da Mert bir de yaptığı besteler kadar da iyi abi. Başka metal grupları şarkıyı kesip yeni bir riff'e davul da susturup yeni bir riff'e geçebilir mesela, tamam mı? Bu metalde sık yapılan bir geçiş. Hı. Tamam mı? Yapılabilir. Tool senin dediğin gibi bunu yapmıyor Mert. Tool genellikle harbiden grup olarak 3 kişi o anda çalan davul. Tek vücut halinde birlikte o kadar akışkan bir şekilde bir sonraki riff'e falan mi geçiyorlar ki tempoyu düşürüyorlar falan. Şeyin
klibinde tek vücut oluyor ya, onun gibiler. Aynen. Yani.
Ve yani Undertow parçası arkadaşlar benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan. Bunun çok güzel bir örneği.
Benim de. Oynadığım benim size takdir ettiğim bir tarafı var. 90 o albüm çıktığı zaman MTV'de Vanessa Warwick işte Headbangers bunun sunucusu. Şey soruyor Maynard'a. İşte ya bu albümde bir kadın prodüktörle çalışmışsınız. Bir kadın prodüktörün size getirisi ne oldu gibisinden bir şeyle giriyor. Bak kadın böyle bu kadar seksist bir şeyle gidiyor. Abi Maynard'ın cevabı çok iyi. O çok iyi bir ses mühendisi diyor. Aynı zamanda çok iyi prodüktör. Şarkılara da katkısı bulundu diyor. Çok iyiydi onunla çalışmak diyor. Kadınına bir kere bile değinmiyor. Evet. Yani şimdi bu takdir edecek bir hareket bunu 93 senesinde yapıyor. Sylvie Messi'nin bu arada bir şeyi daha var. Mesela Disgusted Painted parçası. Yoğun Swans etkileşimli.
Swans parçası.
Swans parçası.
Baştan sona Swans parçası.
Swans parçası.
Yani işlediği tema olarak da Swans parçası yani.
Tema olarak da evet. Vokaller vesaire. Komple evet. Swans parçası. Mesela oradaki canlı çalarlarken onun hepsi perküsyon olarak çalıyormuş. Yani diğer elemanlar falan. Demiş ki burada başka bir şey yapalım. Sylvie Messi. Piyano, hurda piyano alalım. Tanesi 50 dolara alalım. Onları parçalalım. Onların seslerini kaydedelim. Ben şeye çok şaşırdım. Mesela orada piyanoyu parçalıyorlar vesaire. görüntüleri var. Pompalı tüfekle Maynard pompayı şey yapıyor. Piyanoyu ateş ediyor. Abi ona bile kulaklıkla metronom veriyorlar. Metronoma göre ateş ediyor. Ve şey diyor. Oturdu galiba diyor. Yani ben şey zannediyordum onu. Oturdular. Bir tane şatkanı.
Sonra kesemiçe yaptılar.
Ya, sonra kestiler biçtiler falan. Adam hakikaten metronomla şey yapmış. Pompalı tüfekle ateş etmiş. Yani gerçekten şey bu. Pro Tools öncesi döneme ait. Ya, bu arada makasla falan yine kesip evet. Yapabiliyorsun. Onda bir sıkıntı yok ama. Yaparken o anda bunu yani yaratım olarak o anda gerçekten bunu yapmışlar yani.
Aynen.
Bu arada şey var. Mesela yine okuduğum yorumlardan bir tanesi. Disgusted Paint parçası için yani işte garip bir deneme. Yani A tura falan. Abi stüdyoda en fazla para harcadıkları şarkı o.
Evet. Öyle
yani şey. Anlatabiliyor muyum? Yani hem stüdyo saati olarak en fazla para harcadıkları parça o. Hem o piyanolara falan filan şey yapıyorlar bilmem ne falan. İşte iş güvenliği ekipmanları, çekişler falan filan. Hakikaten şarkı üzerine o şarkı eğlencesine yapılmış bir şarkı değil. Nereden bu fikir insanların kafasında çıkıyor? Ben anlamıyorum. Belki sen ben hani Swans'a hakim oldum. Çünkü şöyle dedik ya.
Swans dinliyordur mutlaka ya.
Maynard Swans fanı zaten.
Ha yani tamam. Ha, yani.
Maynard Swans fanı. Maynard Banshees fanı. Maynard yani diğer adamlar da bu arada çok geniş müzikal zevkleri olan adamlar. Zaten o yüzden alt metal dedik ya işte punk'tan etkilenmişler, post-punk'tan etkilenmişler. Evet. Alt yapılarında bunlar var zaten. Evet. Yani şimdi sen gene bir şey daha deneyeceğim. Ya yani çok konuyu dağıtıyoruz Tool olunca ama bunu söylemem lazım. Tool'un alt gruplarına baktığınız zaman Tool gibi tınlayan bir grup yok yani.
Yok tabii.
Noise Rock grubu var. Killing Joke alırlar. Evet. İşte Old Trend Punisher'ı şey yapıyorlar falan. Adamlar kendi etkilendikleri şeyleri çıkarttılar sahneye ve genellikle de şöyle bir sonuç oluyor. Fanlar yuhalıyor. Yuhalıyor. Halbuki adam beğendiği için onu seçmiş, evet. Oraya koymuş. Yani kendisi özellikle zevki için onu oraya koymuş. Hangi grup ismi hatırlamıyorum. Japon Noise Rock grubu. Bir turnede bunun alt grubu. Yuhalanıyor grup. Tool ne yapıyor? Şimdi Tool'un fanları da inanılmaz fanatik ya. Ölümüne fanatik yani. Hani böyle Tool'un konserde sattığı işte atıyorum davul derisi 1000 dolar satıyorlar. Ertesi gün 5000 dolar oluyor falan. Öyle olaylar var. Grubu yuhalıyorlar abi. Tool ne yapıyor? Sahneye çıkıyor. Biraz çalıyor. Grubu sahneye getiriyor. Beraber improvize bir şeyler çalıyorlar. O grubun solisti de Maynard'da oturup oyun oynuyor. Yani o tutumu ben seviyorum. Hani birazcık böyle şey dikte edici bir tutumu var Tool'un. Maynard'ın da dikte edici tutumu var. Otoriter. Yani ya seve seve anlayacaksın diyor bunu ya da başka türlü anlayacaksın diyor. Yani bunu saygı duymak zorundasın. Çünkü ben bunu buraya ben koydum diye.
Şarkı sözlerini zaten şunu söylüyor zaten ben. Ben sana ne sattıysam o kadar. Ben senin için oyum kardeşim. Sana bir albüm sattım. Albümümle varım ben senin için. Onun ötesi seni ilgilendirmez diyor. Evet. Tamam mı özünde aslında?
Ama bu bütün bu gösteriyi de ben tasarlıyorum. Bu grubu ben salak gibi böyle boşu boşuna koymuyorum buraya. Evet. Ben bunu seçtim diyor özellikle buraya. Evet. Bunu sevdiğim, beğendiğim ve bundan etkilendiğim için ben bunu koydum buraya. Sen davar gibi diyor. Bunu anlamaya bile çalışmıyorsan diyor. Ben de o zaman diyor. Sana bunu zorla anlatırım diyor. Sahneye çıkartıyorum bu adamları. Bizim konserimizde biz de beraber çalacağız.
Ya şey mizah anlayışı da belli ki şeyden Bill Hicks'ten çok etkilenmiş.
Çok.
Bill Hicks'te böyle sürekli biliyorsun. Sürekli böyle ezen, böyle dinleyicisi ezen bir karakter olduğu için. Yani Bill Hicks arkadaşlar şey, bu anime kapağında da yüzü var. Tayyip albümden beri arkadaş olmuşlar zaten bildiğim kadarıyla. Tamam. Hatta Tool'un bazı konserlerinde Bill Hicks önden çıkıyormuş. Stand-up show falan yapıyormuş. Bill Hicks nasıl bir adam? Bill Hicks şöyle bir adam.
Rahmetli.
Rahmetli, çok severiz.
Benim gibi çok sigara içiyordu.
Maalesef, maalesef. Aklıma esprileri geliyor. Seyircisine soruyor işte ne kadar sigara içiyorsun falan diye işte böyle. Ya günde iki paket içiyorum. Günde iki paket mi? O ne ki? Ben günde iki çakmak bitiriyorum. Ve şey mesela seyircilerine şey diyen kişi işte seyircilerden birisi bağırmış. Ya işte senin şeylerin, şovların çok çok entelektüel. Biz hep ondan sonra gülmek istiyoruz. Biz düşünmek istemiyoruz. Biz senin şovuna düşünmek için gelmiyoruz. Diye o da demiş ki öyle mi ondan sonra siz düşünmeye nereye gidiyorsunuz biz orada buluşalım mı sizinle bundan sonra orada falan diye. Böyle diyen bir adam benzer bir tabii ki tavrı da ben Maynard'da görüyorum.
Tabii ki etkisinde bu albümde de etkisinde Anima'da zaten kapakta Bill Hicks var yani. Tabii. Bir sonraki albümde artık Bill Hicks var yani huzur içinde uyusun diye.
Aynen. Sözlerden bahsedelim artık toparlayalım.
İşte temalardan bahsedelim. Evet şimdi asıl zaten yere de şimdi giriyoruz aslında aynen. Bir yandan. Şimdi dedik ya yine aynı yere geri döneceğiz. Hani Tool'u anlamak için bu albümü anlamanız lazım. Çünkü en direkt oldukları albüm bu. Bu albüm bana göre yani benim ben bu albümü şey benziyorum. David Cronenberg'in Body Horror filmlerini çok benziyorum. Çünkü bu albüm
benzer hissiyat.
Evet, benzer hissiyat. Çünkü bu albüm yeryüzüne çok yakın. Lirik olarak temalar yani işleyişi bakımından yeryüzüne çok yakın ve aslında beden cehenneminden bahsediyor. Aynen. Yani aslında bana sorarsan Tool'un bütün albümleri beden cehennemlerinden bahsediyor. Ama bu albüm en direkt şekilde beden, yani kapak tasarımına kadar en direkt şekilde. Yoksa Lateralist'in kapandığı da yine beden var. Tabii. Farkındasın. Bedenin katmanlarını açıyorsun.
Bir yandan anlatsın. Bir yandan anlat.
En alttan işte Tanrı çıkıyor falan filan. O aslında şey... Evet gösterelim.
Şurada şöyle. beyin yani katmanlardan birinde beyinde şurada God yazdığını görebilirsiniz zaten. Arkadaşlar zaten ben de oraya koyacağım. Şöyle.
Evet. Ama arkadaşlar yani mevzu bu değil bu arada. Bu sadece işaret ediyor.
Bir evet kere. Yani bu böyle Tanrı denen kavram sizin kafanızdaki bir, beyninizdeki bir kavram. Sadece ondan ibaret gibi basit bir anlamı yok. Biraz daha derin bir manalar evet. İçeriyor yani.
Evet. Ya yani burada şey var. İnsanın beden cehenneminde, beden cehennemi olarak tabir ediyorum bunu. Yaşadığı hapis hayatından ve bu hapishaneden aslında kaçmak için aradığı çeşitli yollardan ibaret.
Uyuşturucu, din, spiritualizm.
Evet. Kapağa şimdi mi girelim sonra mı girelim?
Kapağa, sözlerden bahset kapağa gireceğiz. Sözleri biraz daha konuşalım.
Tamam. Şimdi baktığımız...
Parça parça.
Baktığımız zaman bu çok karanlık bir albüm. Belki de Tool'un en karanlık albümü. Çünkü öbür albümlerde gene böyle bir...
Espriler falan var. Lan var.
Ve biraz böyle bir çıkış yolu. Mesela işte erme şey, sembolizm olarak erme bu arada.
Yok, en gerçekten. Rahatsız edici albüm net bir şekilde bu.
Bunda yani. Çıkış yani. Yok. Erme falan yok. Zaten en son şarkıya geleceğiz. Discuspate'de. Orada verilen mesajla beraber artık her şey yerli yerine oturacak. Aynen. Bu tamamen beden cehennemi. Bedenin içine sıkışmışken yapılan seni daha da beter aşağı akıntıya çökerten şeylerle alakalı.
Undertow.
Ve albüm bir adamın nasıl diyeyim oksijen tüpüyle dalan bir adamın tüpünde oksijen kalmayarak boğulduğu seslerle açılıyor.
Aynen.
Ya çok net yani prodüktör demiş ya keselim bunu. Şarkı albümün şarkısını sessizlikle başlıyorsunuz falan. Hayır demiş grup kesinlikle. O kalacak orada yani. Hani direkt olarak o albüm asıl ana fikrini o taşıyor çünkü. Şimdi parçalara tek tek bakmamız lazım bu albümde. Mesela Intolerance parçasında çok önemli bir şey yapıyor. Intolerance parçasında insanların iki yüzlükleri. Bu arada Maynard'ın işte ordu geçmişi var.
Evet.
We won't lie, cheat and steal. Şarkıda diyor? You lie, you cheat and steal. Direkt olarak orada görmüş olduğu o ikiyüzlülük içine işlemiş ve toplumda gördüğü iki yüzlük içine işlemiş. Ama çok önemli bir nokta var. I'm the same diyor.
Ben bu de kadar.
Ben de öyleyim diyor. Yani hepimiz aynı şeyin içindeyiz diyor. Şimdi buradan bakarsak, hani o Fibonacci şeyi var, işte hepimiz aslında doğanın şeyiyiz falan filan. Aslında bizi birleştiren şeylerden bir tanesi iki yüzlüğümüz ve kötülüğümüz.
Yani bak İnsan şimdi, doğasının bir parçası.
Sen şimdi alt tarafa, bunun en altına, temeline bu mesajı koymazsan, Lateralus çöker abi.
Doğru.
Çöker. Evet. Sen Lateralus'ta hala Fibonacci Holy Gift albümü aramaya çalışırsın. Aslında mesaj çok basit yani. İlk zamandan beri çok basit yani. Adamlar çok aslında böyle elle tutulur, somut şeylerle uğraşıyorlar. Yani böyle spiritüel mesela. Onlar sembolizm yani. O yüzden de gıcık olan adam fanların abi yani. Çünkü tabii. Adam son derece hukuk ve de penis diye şarkı yapan adam bu çünkü.
Benzer şekilde Vicarious şarkısında, evet. 10,000 Days'de mesela hatırlarsan şey falan söylüyor. Hippi rüyandan uyan, evren ondan sonra çok şey bir yer.
Evet.
Ne derler, vahşi bir yer.
Ve ölümü izlemekten zevk alıyoruz.
Evet yani biz ölümü izlemekten, uzak bir mesafeden ölümü izlemekten zevk alan bir varlığız. Hiç kendini kandırma falan diye söyleyen bir
O dönem mesela şarkı. İşte Irak Savaşı, işte kafa kesme tabii. Görüntüleri vesaire aynen. Falan filan. Aynen. Niye izliyorsunuz bunları? Aynen. Yani niye kendini tutamıyorsun bunları izliyorsun? Yani belki bundan korkuyorsun ama izliyorsun.
Çünkü sen busun diyor işte.
Çünkü sen busun diyor. Yani gene o işte bedensel hapishane, bizim hayvanlığa giden doğamız veya her neyse aslında hayvan da değiliz. Yani daha da komplike bir şeyiz maalesef. Sadece hayvan olsak belki bilmem daha iyiydi, daha rahat olurduk ama değiliz. Değiliz yani. Daha farklı varlıklarız. Ama direkt olarak bu intolerance da o şeyi veriyor. Yani hepimiz biriz, hem biz pisliğimizin içinde biriz.
Aynen.
Ve prison sex parçası dememiz gerekiyor.
Tamamen istismar üzerine. İstismar prison sembolü, sembolizmi üzerine diyeyim.
Şimdi şöyle bir şey var. Maynard, üvey babasından bahsederken creepy diye bahsediyor. Yani açıkça anlatmıyor. Tacize uğradığımı, uğramadığımı vesaire ne şey anlatmıyor. Anlatmaz zaten. Next question diyor. Yani o soru sorulduğunda diyor. Ama şey diyor. Yani ben diyor bana müzik getirdikleri zaman diyor. O müzik diyor genellikle diyor bir şeyleri aklıma getiriyor ve ben öyle şey yapıyorum diyor. Yani çıkartıyorum diyor. Yani benim diyor dediklerim diyor o müziğe olan bir tepkime aslında diyor. Onun üstünde de şey diyor. Yani bir genellikle bastırılmış bir şey ortaya çıkıyor diyor. Maynard mesela bu kadarını söylüyor. Kadın da gidip röportaj yapan kadın. Yaşadınız mı böyle bir şey diye soruyor. Next question diyorlar. Ya bunu bilmene gerek yok diyor çünkü. Burada önemli olan ben bunu ortaya çıkarttım. Sen dinlediğin zaman sana senin verdiğin tepkine. Evet. O senin tetikleyici eleman işte burada devreye giriyor.
Aynen öyle.
Bu çok yani korkunç bir şarkı.
Evet.
Çok korkunç bir şarkı. Yani sözler şu anlamda korkunç. Zaten bahsettiği hikaye çok korkunç. Ve çocuğun istismara uğraması, bunları bastırması ve ileride büyüdüğü zaman onun da aynısını yapması. Yani bir döngü var. Ama Maynard dedim ya beden cehennemi ve body horror diye bahsettim. Albümdeki şarkılarda bu psikolojik sorunlar, psikolojik terörden bahsederken bedeni asla dışarıda bırakmıyor. Mesela şarkının sözlerine örnekler veriyorum. Close enough so I can smell you diyor. Yani burada koklayayım seni diyor. Çocuğu koklamaktan bahsediyor. Shit, blood and cum on my hands diyor. Bak hep bedene dair şeyler var.
Sıvılar.
Bunları şoke etmek için kullanmıyor. Bedenden ayrı tutmuyor bunu. Have you witnessed blood and flesh can't be trusted? Gene bak blood and flesh. Yani oradaki şeyi bedene bağlıyor yani. Ve yani şöyle söyleyeyim. Tecavüzün psikolojik yıkımından bahsediyor. Ama acıyı ve zevki yani bedensel hazzı ve bedensel acıyı bunun dışında tutmuyor. Bedene bağlı olduğundan bahsediyor sürekli olarak. Çünkü diyor ki this is one holy medium that brings me peace of mind diyor. Yani ben tecavüz ettiğimde sana diyor bu bedensel zevki alırken diyor aynı zamanda diyor yükseliyorum diyor. Yani.
Kutsal bir ortamda hissediyorum kendimi diyor. Aynen.
Kutsal bir ortamda şey yapıyorum diyor. Hissediyorum diyor. Şarkının ismi Prison Sex. Bak bu da çok önemli bir isim. Evet. Çünkü şu açıdan bakmamız lazım. Prison Sex derken bahsettiğim belki şey diye düşünebiliriz. Çocuk evde babasının tecavüzünü arıyor. Ev bir hapishane. Evet. Burada yaşanan şeyde bir hapishanede yaşanan
bir... Böyle okunabilir. Bir katmanda böyle okunabilir.
Bir katman bu böyle ama okunabilir. İkinci katman şunu da düşünmek lazım. Çocuğun babası da hapishanede.
Evet. Peki ne? Varoluşu hapishane? Bir hapishane onun için çünkü baştan sona. Kendi çocukluğundan beri.
Adam da hapishanenin içerisinde ve bu beden hapishanesi.
Bu da Mert işte beni şeye götürüyor. Yani genel olarak insanlık deneyimine dair bir, evet. Varoluşa dair bir alegori diye düşünüyorum ben.
Yani bedenlerimizin içinde sıkışmış haldeyiz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz.
Ve o bedenlerimizdeki verdiğimiz kararlar da hepsi de bizim genlerimiz ve yetiştirilişimizin birer
kombinasyonu.
Son kombinasyonu ve sonucu. Kombinasyonu ve ne kadarı benim elimde diye düşünmek evet. lazım.
Burada mesela şey Sober parçası var. Bu arada Sober parçasıyla ilgili şurada yine temaların dışına çıkacağız biraz ama parantez açmam lazım. Maynard'ın eski grubu için yazdığı bir parça bu. Maynard ama günümüzde diyor ki bunlar müziği getiriyorlar diyor. Ben de üstünde diyor vokal melodileri, vokalleri yazıyorum diyor. Eskiden böyle değildi diyor. Ben de müzik getiriyordum diyor. Ama şu anda mesela bir riff kaydediyorum diyor. Bakıyorlar diyor. Ya iyi olmuş. Hani şey yapıyorlar diyor. Hani adam mesela egomanyak birisi değil. Orada şey nasıl ya falan ben de müzik yazacağım. Tam tersi orta yolunda çalışıyor. Tamam abi sen diyor gitarist olarak, sen davulcu olarak, sen de basçı olarak tatmin ol. Ben de kendi alanımda var olayım o zaman diyor. Yani bunu mesela Exodus yapmaz yani.
Yapmaz.
Yapmaz yani. Yapmadı. Yapmaz ve yapmadı yani. Yani bu da önemli bir ayrıntı. Albümde şimdi Sober'a değinmişken Sober gene bu bedende sıkışmışık temasını bu sefer bu arada sadece Sober değil. Sober, Swamp Song, Undertow, Flood bunları hepsini şeyle ilişkilendirebiliriz mesela. Uyuşturucu kullanımı. Beni yükselteceğini zannettim ama tam aşağı tersi. Dedi.
Sürekli o mısra benzer bir mısra evet, var zaten yani.
Var. Flood parçasında işte evet. boğuluyorum diye evet. mesela. Undertow parçası zaten aynı şekilde. Sober'da Why Can't We Stay Sober? Yani direkt olarak şey yapıyor. Niye varoluşumuzu, bu bedenin içindeki varoluşumuzu uyuşturulmadan katlanamıyoruz?
Aynen öyle.
Neden bunu yapmamız gerekiyor? Yani ve bunlar aslında çevrelerine bakarak muhtemelen etkilendikleri şeyler. Çünkü Kaliforniya'dalar. İşte oradaki rock müzik ortamı veya işte metal müzik ortamı. Herkes, bütün arkadaşları uyuşturucu kullanıyor. Bütün arkadaşları uyuşturucunun pençesinde çok kötü yerlere sürükleniyorlar vesaire vesaire. Aslında o esin kaynakları direkt sokak tulu. Direkt Tibet'ten falan değil yani. Direkt sokaktan alıyor yani. Sunset Street'ten geliyor adamların esin evet. kaynağı yani. Sonraki albümlerde bunu biraz daha yavaş yavaş yavaş yavaş örtmeye başlıyorlar. Farklı bir dil geliştiriyor. Başka şeyler var. Gene o cinsel göndermelere ve anal seks göndermelerine değinmemiz lazım. Orada yani kendi içinde bir şey ifade etmiyor zaten bu. Yani G.G. Allin albümü olur çünkü o zaman.
Evet.
Yani bu değil. Mesela Batım şarkısı var. Batım şarkısı dibe vurmak olarak algılanabilir. Çünkü bu ilişkide nasıl diyeyim sürekli olarak yani dövülen diyeyim tırnak içinde mecazi anlamda dövülen sürekli olarak işte
domine edilen
tarafın ağzından yazılıyor şarkı. Ve dibe çöktüm diye bahsediyor. Ama aynı zamanda Batım özellikle işte gay cinsel ilişkide pasif taraf.
Pasif taraf.
Batım. Ve orada yine vücuda değiniyor. Mesela diyor ki on my knees and burning, my piss and moans are feeling. Yine vücuda dair başka başka cümleler sarf ediyor. Mesela bunun tam tersi tarafı da Crowley parçası. Orada narsist bir kişi var. Narsist kişi, domine ettiği kişi neden benden kaçıyor? Çünkü o da o kişi olmadan var olamıyor. Yani benim de seni domine etmem lazım. Benim de senin
bütün hatta öyle bir mısra da var birebir zaten.
Var, orada. Var. Son olarak şeye girmem lazım. Four Degrees parçasına girmem lazım. Çünkü bu anal seksle ilgili yazılmış en derin şarkı.
Evet.
Şimdi bu parçada şey var diyor. Yani korkun gevşe. Aynen diyor. Korkularını bırak, gevşe. Bana işte güven. Bırak diyor. İşte çok yakın olalım. Bak bunu yaparsak çok yakın olacağız. Şimdi düşündüğün zaman bir yandan gerçekten şarkı anal seksle ilgili.
Evet.
Ama bir yandan da diyor ki ya belki de iki kişi olarak düşünecek olursak bunu. Kendini bana aç, korkularını şey yap ve böylelikle daha yakın olalım.
Ve tahakküm kolaylaşsın ondan sonra.
Ve tahakküm kolaylaşsın. Aynen, aynen. Yani ikisinden birden bahsediyor şarkı. Evet. İki türlü de okunabilir.
Evet.
İki türlü de bir parça olarak okunabilir. Ve mesela bunu belki de ilk yapan grup Tool. Böyle bir temayı alıp, böyle tabu bir temayı alıp, bu kadar açık bir şekilde bahsedip, buna farklı
katmanlı, evet katmanlı.
Katmanlı yapabilecek şey. Son parça ve milletin outro dediği son parça aslında albümün noktasını koyan parça. Disgusted. Bu parça tam anlamıyla böyle bir Tool. Svans parçası, Svans etkili parça. Sürekli tekrarlanan ritimler,
aynen.
aşırı monoton, kafaya çekiç gibi iniyor. Sözler kendini sürekli olarak böyle...
Kinayeli din eleştirisi var.
Evet, kinayeli din eleştirisi var. Aynen. Aynı şekilde vokaller bağırılmış bir... bağırıyor yani vokal yapıyor ve aynı şeyleri bağırıyor. Slogan gibi. Aynen. Şarkının başında şey diyor, böyle biliyorsunuz zaten işte şey geçmişi var. Stand-up gösteri geçmişi var. Onu da burada kullanıyor.
Taklit yapıyor.
Taklit yapıyor orada. Böyle bir şey gibi, rahip gibi çıkıyor işte böyle geçen bir rüya gördüm falan. İşte diyor yani rüya şundan bahsediyor aslında çok basitçe. Hani bunu komik bir şey olarak veya işte bir din, işte rahip parodisi olarak da alabilirsiniz ama aslında bahsettiği şey şarkıların bütün hepsine oturuyor. Havuçların hasat zamanı gelmiş ve havuçlar çığlık atıyor. Hepsi soruyor niye havuçlar çığlık atıyor? Hasat zamanı geldi çünkü havuçların.
Yenecekler.
Tamam da niye şey yapıyor? Çünkü tavşanlar bayram yapacak. Ama diyor onlar için bu mahşer günü diyor. Ve bundan sonra da şarkının tabii mükemmel bir karamize örneği ve bu Raip gibi konuşurken arkasında böyle koyun sesleri geliyor. Onlar biziz yani, bu arada. Evet. Koyunlar biziz.
Takipçiler işte yani.
Takipçileri. Buna gönderme yapıyor ve şarkının sözleri "This is necessary. Life feeds on life. Feeds on life. Feeds on life." Döngü. Evet. Yani ben seni sömürüyorum. Bir başkası beni sömürüyor. Onu bir başkası sömürüyor. Sen de o kişiyi sömürüyorsun.
Varoluş bu.
Varoluş maalesef evet. Bundan ibaret. Yani evet. Biz birbirimizi istismar etmek zorundayız. Evet. Birbirimize zarar vermek zorundayız.
Aynen.
Birbirimize ve Maynard o dönemki röportajlarda şey diyor. Bu bir gereksinim diyor. Yani bu kötü bir şey diyor. Ama diyor gelişmenin gerçekleşmesi için diyor. Yani in order for us to evolve this is a necessity diyor yani. Acıyı çekmemiz lazım.
Şimdi bana söz ver. Çünkü çok güzel çok güzel özetledin. Bütün bu özellikle bu bedendeki mahkumiyeti çok güzel özetledin. Çünkü lateralus'a geldiğin zaman da abi.
Fibonacci sayısı.
Lateralus'a geldiğin zaman da yine bedensel bir şeye bahsediyor ama bu sefer beden ötesinden bahsediyor abi. Şarkıda diyor ki varoluşumuz bir acı ama bu sadece bir illüzyon. Çünkü varoluşumuzun ötesinde bizim bütün insanlık deneyimimizin bir amacı, bir anlamı var. Gidebileceğimiz, evrende yapabileceğimiz şeylerin sınırı yok. Böyle spiritualist bir dokunuş getiriyor. Tamam mı? O da bizi sevindirirse sevindiriyor. Yani bir ne diyeyim sana? Bir umut varsa kesinlikle bu varoluşun ötesinde bir umuta işaret ediyor. Bedenin ötesinde bir kere. Bu bedenin bir kere kesinlikle bırakılması gerektiğini söylüyor. Bu beden bırakıldıktan sonra ancak öyle bir şey olabileceğini söylüyor.
Ama Uzak Doğu dövüş sporları yapıyor.
Ya mantıklı ama aynı bağlamda Mert. Bu arada herhalde o öfkeyi mutlaka bir şekilde sanırım bir kontrol etmesi için gerekiyor yani. Çünkü annesinin hastalığından dolayı da eminim. Yani
üvey babası, yani annesinin işte felç olması.
Sene, annesi 30 sene hasta.
Tent ağzında eski.
10 bin günde diyor 30 sene boyunca annesi bildiğiniz hasta yani. 30 sene mi oluyor? 3 tabii. Evet 30 sene. Ve dininden dolayı hiçbir zamanda yani inançlı bir kadın, muhafazakar bir kadın bildiğim kadarıyla ve hiçbir zaman ne Allah'a ne Tanrı'ya ne İsa'ya mi İsa'ya falan hiçbir zaman laf ettirtmiyor. Tabii Maynard'da da her zaman büyük bir öfke yaratmış yani. Şu kapaktan da bahsedip toparlamamız lazım çünkü süremizi aşıyoruz.
Evet şimdi o kapağa girelim. Şimdi kapak ve görsellik.
Aynen.
Tesadüfi hiçbir şekilde değil.
Bunu nasıl gösterebiliriz Mert? Şöyle telefonu geç aç bakayım sana zahmet. Telefonu... Işık getirebiliyor musun bakalım? Belki gözükür şöyle.
Bu arada şu anda kim arıyor arkadaşlar? Kim arıyor? Işık bastı veden Volkan Can'ı arıyor.
Selamlarımızı söyler misin?
Söyleyemeyiz şu anda. Dur arayayım bir dakikadır.
Söyle. Selamlarım
tamam, söyleyeyim. Tamam söyleyeyim. Adamım bir şey diyeceğim. Çekim yapıyoruz da Emre'yle beraber. Ben seni arayayım mı bir 15 dakika yapalım. Doğum günün kutlu olsun bu arada arayacağım.
Doğum günün kutlu olsun Volkan.
Eyvallah. Tamam. Tamam. Tamam. Daha sonra konuşuruz. Tamam selamlar yengeyi bu arada. Hadi görüşürüz. Hoşçakal.
Arkadaşlar. Merhaba. Gördüğünüz gibi paslanmaz krem de böyle. Buradan çıkıp Pentagram'la beraber kebap yemeye gideceğiz zaten daha.
Pentagram'da evet. Kebap yemeye gitmem ben. Yani. Neyse. Şöyle yapalım arkadaşlar.
Bakalım belli oluyor mu? Bakalım yani işte. Biraz olmuyor olabilir. Oluyor da olabilir olmuyor da. Biz anlayamıyoruz tabii şu anda. Bunu göstermeye çalışacağız.
Şimdi kadını görüyorsanız içeride.
Adam Jones'un yaptığı bir heykel bu. Tamam mı? Göğüs kafesini andırıyor ama büyük bir ihtimalle başka bir varlık. Göğüs kafesi
bir
değil
kafes
çünkü.
Bir kafes tabii ki.
Aynen. Ve arkada da bu Jane'in şeklinde duran kadın var. Kadın özel bir malzemesi
bak,
var galiba.
Bak kadının kafası.
Evet. Yani kadının bedeni vücudu. Bu şeyin içine sığıyor.
Kadın hapsolmuş durumda.
Aynen. Bu arada kadın hapsolmuş durumda. Aynı kadın bir erkeği sarmalamış durumda. Grup elemanlarının şu fotoğrafları var. Bir de burada Adam Jones'un evindeki domuzun, gerçek domuzun böyle bir çatallarla böyle bir...
Bu arada o bile bir şey.
Çünkü Photoshop'lu resim var.
Çünkü adamın sevgi besli değil bir varlık o. Adamın evcil domuzu o. Aynen. Ama bir anlamda domuza çatallar batılmış çünkü o bir besin.
Öyle.
Yani gene aynı şekilde insan varoluşu. Life feeds on life.
Lafı toparlamamız lazım arkadaşlar. Yani değinmediğimiz kısmı kalmadı diye düşünüyorum. Hoş bıraksanız sabaha kadar daha biz
yani, evet,
bir
yani,
tuğ konuşuruz yani.
Evet. Arkadaşlar biz de Tool'cuyuz ya. Yani evet. Biz de Tool'cu olabilelim yani.
OGT'yiz. Biz OGT'yiz. Baştan söyledik. Ya göz ardı edilen bir albüm. Yani benim de en sevdiğim, benim en sevdiğim albüm Lateralus albümü. İlk dinlediğim, çıktığı zaman dinlediğim albümdü. Ayrı bir, o yüzden böyle bir ilgi ve alakam var. Albüme dair okumadığım senelerdir Tool Shed sitesinde Tool'un FAQ'sunu baştan sona okumuşluğum var. Böyle de indirip falan böyle daha internetin ilk zamanlarında. Yani Tool'la yatıp Tool'la kalktığımız yıllar geçti. Bu albüm göz ardı ediliyor. Undertow göz ardı ediliyor. Yani ama geri dönüp baktığınız zaman da Tool'u yapma albüm belki de zaten bu albüm.
Evet arkadaşlar. Emre'nin en sevdiği albüm Lateralus çünkü Emre meditasyon, transcendental meditasyon yapıyor. Ben ise Undertow'cuyum çünkü bakın sigara içiyorum. İkimiz de bedenimizden çıkmak için farklı farklı yollar kullanırız. İkimiz de bedenimizle böyle baş edebilmek için farklı farklı yollar kullanırız. Ama Undertow da bence anlaşılması gereken bir albüm.
Mert de meditasyonu seviyor arkadaşlar, sonra bakmayın yani.
Evet ama beceremiyorum.
Orta yaş krizi sizleri çok seviyor, sizleri selamlıyor. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
Hadi tokalaşalım.